Ayrım 3.
Ha ha ha, başaramadın işte. Az kaldı başarıyordum. Ben de seni dost sanmıştım. Dost olduğuma inanmış mıydın gerçekten? Viola yeniden yelpazelenmeye koyuldu. Violante diye seslenildiği duyuldu tam o sıra. Tiz bir kadın sesiydi bu. Kiminle konuşuyorsun? Bir gençle teyzeciğim diye bağırdı Viola. Ağaç tepesinde doğmuş, yere ayak basmasını engel olan bir büyünün kurbanı. Kıpkırmızı kesilen Cosimo, Viola'nın teyzesiyle bir olup kendisiyle mi, yoksa kendisiyle bir olup teyzesiyle mi alay ettiğini, yalnızca oyunu mu sürdürdüğünü ya da ne kendisiyle ne teyzesiyle ne de oyunla ilgilenmediğini mi düşünüyordu? Bu arada garip bir papağanı incelemek istercesine ağaca yaklaşan kadının saplı gözlüğüyle süzüldüğünün farkındaydı. Vay be, sanırım Laverslerden biri bu delikanlı. Gel Violante. Cosimo büyük bir hakarete uğramanın acısı içindeydi. Orada ne yaptığını bile sormadan büyük bir doğallıkla kendisini tanımışlardı. Ve kesin ama sertlikten yoksun bir çağrı küçük kızın ardına bile bakmadan kendisini terk etmesine yetmişti. Her şey Cosimo'yu önemsiz biri saydıklarını, varlığıyla yokluğunun onlarca hiç önemi olmadığını gösteriyordu. Böylece de bu olağanüstü öğlen sonrasından utanç duyuyordu. Derken küçük kız teyzesine bir işaret yaptı. Teyze başını ona doğru eğdi. Küçük kız teyzenin kulağına bir şeyler söyledi. Kadın yeniden saplı gözlüğünü Cosimo'ya doğru yöneltti. Delikanlı dedi. Bir fincan sıcak kakaomuzu içmeyi lütfen kabul eder misiniz? Aile dostlarından biri olduğunuza göre yan gözle Viola'ya baktı. Böylece ben de sizinle tanışmış olurum. Cosimo test tekerlek gözlerle teyze ve yeğene bakarak yürek çarpıntıları içinde kala kaldı. Yörenin en küstah ailesi Ombrosalı Ondarivaların çağrılısıydı. Az önce duyduğu aşağılanmışlık duygusu yerini hoş bir öc alma duygusuna bırakıyordu. Kendisine her zaman yüksekten bakan düşmanlarınca kabul edilmekle babasından öc alıyordu. Viola da çağrılması için araya girmişti. İşte resmen Viola'nın arkadaşı olarak kabul ediliyordu. Hiçbir bahçeye benzemeyen bu bahçede onunla oynayabilecekti. Cosimo bütün bunları bir anda kavradı. Aynı zamanda da içinde belli belirsiz karşıt bir duygu doğuyordu. Çekingenlik, gurur, yalnız bırakılmışlık, onur karışımı bir şey. Bu karşıt izlenimlerle allak bullak olan abim tepesindeki dala yapıştı. Tırmandı, yaprakların en sık olduğu yere vardı, başka bir ağaca geçti ve kayboldu. 3. Öğlen sonrası bitmek bilmiyordu. Zaman zaman bahçelerde sık sık rastlanan boğuk bir gürültü, bir hışırtı duyuluyordu. Sesin ondan geldiği, inmeye karar verdiği umuduyla dışarı çıkıyorduk. Evet evet, beyaz çiçeğiyle Manolya'nın tepesinin sarsıldığını gördüm ve Cosimo duvarın öbür yanında belirdi. Duvarı aşıp bizim yana geçti. Onunla konuşmak için dut ağacına tırmandım. Beni görünce canı sıkılmış gibi oldu. Bana duyduğu öfke daha geçmemişti. Benimkinin üzerindeki bir dala oturdu ve konuşmak istemezmiş gibi küçük kılıcıyla dalı çentmeye ele koyuldu. Duta çıkmak kolaymış dedim bir şey söylemiş olmak için. Daha önce hiç tırmanmamıştık. Dalını çentmeye devam etti. Sonra tatsız bir sesle sordu. Söyle bakalım, sevdin mi salyangoz yemeğini? Ona bir sepet uzattım. Sana iki kuru incir getirdim, Mino. Biraz da reçelli pasta. Seni onlar mı yolluyorlar? Dedi aynı tatsız sesle. Ama yan gözle de sepete bakıp bakıp yutkunuyordu. Hayır, biliyor musun, gizlice kaçmam gerekti. Seninle konuşmamam için bütün akşam ders almamı istiyorlardı. Ama ihtiyar uyudu. Annem üzülüyor, düşmenden korkuyor ve gidip seni ağaçtan indirmelerini istiyor. Ama babam seni meşe ağacında göremeyeli beri aşağı indiğini, kötü davranışın konusunu düşünmek üzere bir köşeye gizlendiğini, meraklanmanın gereksiz olduğunu iddia ediyor. Hiç inmedim aşağıya, dedi abim. Onda rivaların bahçesine uzandın mı? Evet, ama hep ağaçtan ağaca geçerek ve hiç yere değmeden. Niçin? Büyük kuralını açıkladığını ilk kez duyuyordum. Ama daha önce aramızda kararlaştırdığımız bir şeyde bu kuralı çiğnemeyeceğinden emin olmamı istermiş gibi konuşmuştu. Geniş bir açıklama yapmasında diretmedim. Biliyor musun dedi, onda rivaların bahçesini dolaşmak günler ve günler gerektirir. Amerika ormanlarından gelen ağaçları var, bir görsen. Tam o sırada benimle bozuştuğunu, dolayısıyla da keşiflerini bana aktarmaktan hiç zevk duymaması gerektiğini hatırladı. Birden kısa kesti. Nasılsa seni oraya götürmeyeceğim. Bundan böyle gezintilerini Batista ve avukat amcanla yaparsın. Ne olursun Mino, ben de oraları görmek istiyorum. Salyangozlar yüzünden bana kızmamalısın. İğrençtiler ama bütün ailenin bağırıp çağırmasına dayanamadım. Bu arada Cosimo reçelli pastayı tıkınıyordu. Seni sınayacağım dedi. Benim safımda olduğunu kanıtlamalısın. Ne yapmamı istiyorsun söyle bana. Bana ipler bulmalısın. Uzun ve sağlam ipler. Bazı geçitler için bu ipler gerekli olacak. Sonra bir makara ve çiviler. Kalın çiviler. Yapmak istediğin nedir, vinç mi? Pek çok şey çıkarmak gerek yukarıya. Sonra düşünürüz. Tahtalar, kamışlar. Bir ağacın üstünde kulübe mi yapmak istiyorsun? Nereye yapacaksın? Belki gerekli olacak. Yerini seçeriz. Şimdilik adresim oyuk meşenin içi. İpin ucunda bir sepet sarkıtırım. Bana ne gerekliyse içine doldurursun. Ama niçin? Sanki uzun süre yukarıda gizlenmen gerekliymiş gibi konuşuyorsun. Seni bağışlamayacaklarını mı sanıyorsun? Kıpkırmızı bir suratla bana döndü. Bağışlayıp bağışlamamalarından bana ne? Hem gizlendiğim yok, kimseden de korkmuyorum. Ama sen bana yardım etmekten çekiniyor musun? Tabii abimin şimdilik aşağı inmeyi reddettiğini anlıyordum. Ama onu açıklama yapmak, bana evet kahvaltıya kadar ağaçların üzerinde kalacağım, güneş batana kadar burada kalacağım, akşam yemeğine kadar ya da karanlığa kadar buradayım demek zorunda bırakmak istemiyordum. Kısacası bana bir sınır göstermesini, protesto davranışına bir boyut vermesini diliyordum. Ama böyle bir şey söylemiyor, bu da beni korkutuyordu. Aşağıdan biri seslendi. Bağıran babamızdı. Cosimo, Cosimo! Sonra Cosimo'nun yanıt vermeyeceğinden çok emin. Biaccio, Biaccio! Gideyim de ne istediklerine bakayım. Sonra gelir sana her şeyi anlatırım dedim aceleyle. Abime bilgi verme konusundaki bu aceleliğimin tüyme telaşımla birleştiğini itiraf etmeliyim. Dut ağacının tepesine tünemiş, onunla birlikte yakalanmaktan ve hiç kuşkusuz Cosimo'yu bekleyen cezayı paylaşmaktan ürküyordum. Ama Cosimo yüzümde bu ödlekliğin belirtisini fark etmemiş göründü. Babamızın kendisine söyleyecekleri karşısındaki kayıtsızlığını omuz silkerek göstermeyi unutmadan gitmeme izin verdi. Geri döndüğümde aynı yerdeydi. Tepesi uçmuş bir ağaç gövdesinde oturmak için rahat bir yer bulmuş, çenesi dizlerinde, kolları bacaklarının çevresinde duruyordu orada. Mino, Mino diye bağırdım ona. Soluk almadan yanına kadar tırmanırken, seni bağışladılar, bizi bekliyorlar. Kahvaltı masanın üzerinde hazır. Annemle babam oturdular. Tabaklarımıza pasta dilimleri koydular. Kahvaltıda pasta var, kremalı ve çikolatalı pasta. Ama pastayı yapan Batista değil, biliyor musun? Batista odasına kapandı. Öfkesinden yemyeşil olmuştur herhalde. Annemle babam başımı okşadılar. Git zavallı Mino'yu bul dediler. Barış yaptığımızı ve bir daha bu olaydan söz etmeyeceğimizi söyle ona. Çabuk olalım. Cosimo kıpırdamadı. Bir yaprağı çiğniyordu. Dinle dedi. Bir yorgan bulup kimseye görünmeden bana getirmeye bak. Gece burada hava soğuk olmalı. Geceyi ağaçlarda geçirmek istemiyorsun herhalde. Bana yanıt vermedi. Çenesi dizlerinde yaprak çiğniyor, önüne bakıyordu. Doğru Ondariva'ların duvarına, Manolya'nın beyaz çiçeğine yönelen bakışını izledim. Biraz ileride bir uçurtma dönüp duruyordu. Gece oldu. Uşaklar sofrayı kurmak için gidip geliyorlardı. Yemek odasında şamdanlar yanmıştı bile. Cosimo'nun ağacından her şeyi görmesi gerekliydi. Baron Arminius pencereden gölgelere doğru seslendi. İstiyorsan kal orada ama açlıktan öleceksin. O akşam ilk kez Cosimo'suz yemeğe oturduk. Cosimo meşenin çok yüksekteki yan dallarından birine ata binercesine oturmuştu. Öyle ki yalnız sarkan bacaklarını görebiliyorduk. Ancak pencereye çıkıp karanlıklara göz gezdirdiğimizde görüyorduk bacaklarını. Çünkü o da aydınlıktı ve dışarısı kapkaraydı. Avukat amca bile pencereye kadar gidip bir şeyler söylemek zorunluluğunu duydu. Her zamanki gibi sorunla ilgili hiçbir yargıda bulunmamayı başardı. Söylediği şuydu. "Oo, çok sağlam ağaç, 100 yıl dayanır." Ardından birkaç Türkçe söz ekledi. Belki ağacın adını söylüyordu. Söylediklerini işitenler kardeşimden çok ağacın söz konusu olduğunu sanabilirdi. Ablamız Batista, Cosimo'ya karşı bir tür kıskançlık duyuyor gibiydi. Çılgınlıklarıyla aileyi soluk soluğa tutmaya çalışan Batista, kendinden ustasını bulmuştu. Durmadan tırnaklarını kemiriyordu. Ama parmaklarını ağzına kadar götürerek değil, başını eğerek, dirseği havada ve eli tersine çevrilmiş olarak. General nöbetçilerin ağaçlara yerleştirildiği bir karargah hatırladı. Ama Slavonya mı yoksa Pomeranya mıydı orasını hiç bilmiyordu. Nöbetçiler düşmanı görmüşler ve pusuya düşülmesini önlemişlerdi. Ama kuşkuları şimdiye kadar onu yanıltmışsa da bu askerlik anısı generali çok sevdiği havaya döndürdü. Sanki birden oğlunun davranışının nedenlerini anlayabilmişti. Huzura kavuşmuştu. Kıvanç bile duyduğunu gösterdi. Onun savaş öyküsünü ve bu konuyla arasında kurduğu benzerliği ciddi ciddi onaylayan papaz Fahelhofler'den başka kimse annemi dinlemiyordu. Papaz herhangi bir görüşe, bir sava dört elle sarılırdı. Yeter ki olup biteni doğal bulmasını sağlasın. Başından her türlü sorumluluk ve derdi uzaklaştırsın. Yemekten sonra erkenden yatmaya giderdik. O akşam da öyle yaptık. Annemizle babamız artık Cosimo'ya kendisine dikkat etme hoşnutluğunu vermemeyi kararlaştırmışlardı. Bitkinlik, rahatsızlık ve gecenin soğuğunu onu kaçırmasını bekleyeceklerdi. Herkes savunma mevzilerine çekildi. Evin cephesinde pencerelerin çerçeveleri içindeki yanık mumlar altından gözlerini açıyorlardı. Çok alışkın olduğu bu yanı başındaki evi geceyi açık havada geçiren kardeşimde kim bilir nasıl bir özlem, bir sıcaklık izlenimi uyandırıyordu. Odamızın penceresinde durdum ve meşenin bir girintisinde bir dalla gövde arasında tor top olmuş gölgesini seçtim. Yorgana sarılmış ve düşmemek için kendini sımsıkı bağlamış olması gerekiyordu. Ay geç vakit çıktı ve dalların üzerinde parıldadı. İsketeler onun gibi tor top olmuş yuvalarında uyuyorlardı. Sayısız mırıltı, sayısız uzak gürültü, geceyi, açık havayı, bahçenin sessizliğini delip geçiyordu ve rüzgar gelip gidiyordu. Zaman zaman uzak bir uğultu bize kadar ulaşıyordu. Denizdi bu. Penceremden bu kesik soluğa kulak veriyor, aile yuvasının dışında duyulursa nasıl olabileceğini anlamaya çalışıyordum. Birkaç metre ötede bütünüyle bu soluğa terk edilmiş ve gecenin karanlığı ile çevrili, içinde kurtların uyuduğu sonu gelmeyen ve minik galerilerle delik deşik sert kabuktan gövde dışında sarılacak dost şey bulamayan insanın neler hissedebileceğini düşünüyordum. Yatağa girdim ama mumumu söndürmek istemedim. Odasının penceresindeki bu solgun ışık belki ona yoldaşlık edecekti. İki küçük yatağı olan ortak bir odamız vardı. Onun açılmamış yatağına, pencereden de onun içinde durduğu karanlığa bakıyordum. Çarşafların arasında dönüp duruyor, hiç kuşkusuz ilk kez beyaz ve sıcak bir yatakta soyunup yalınayak olmanın sevincini duyuyordum. Aynı zamanda ağacın tepesinde kaba yorganına bağlı, bacakları sımsıkı tozluklarının içinde, kemikleri yorgunluktan sızlayan, yana dönebilme olanağından bile yoksun abimin rahatsızlığını hissediyordum. O geceden sonra bir yatağa, temiz çarşaflara, yumuşacık bir şilteye sahip olma mutluluğunun bilinci yakamı bırakmadı. Bu duygunun tadını çıkarırken düşüncelerim saatler boyu bize onca üzüntü çektiren kişiye yöneldikten sonra kendi çevreme kapandı ve uyudum. 4. Bir zamanlar Roma'dan yola çıkan bir maymunun hiç yere değmeden ağaçtan ağaca atlayarak İspanya'ya varabildiğini kitaplarda okumuştum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Benim çağımda tüm genişliğiyle yalnız Ombrosa körfezinin ve dağların tepelerine kadar yükselen vadisinin böylesine sık ormanları vardı. Bölgemizin ününün başka nedenleri yoktu. Bugün aynı bölge tanınmaz halde. Fransızların buralara indiği çağlarda her yıl biçilen çayırlar gibi ormanlar da kesilmeye başlandı. Ama ağaçlar yeniden bitmedi. Ormanların yok oluşunun savaşlara, Napolyon'a, o çağa bağlı olduğu sanılıyordu. Ama ağaç kesimi durmak bilmedi. Şimdi sırtlar öylesine çıplak ki eski hallerini bilen bizler yüreğimiz sıkışmadan bakamıyoruz. Eskiden nereye gitsek gökyüzüyle aramızda hep dallar ve yapraklar bulurduk. Biraz alçak olan tek bölge limon ağaçlarının oluşturduğu koruydu. Üstelik incirler eğri büğrü gövdelerini turunçgillerin arasından dikerlerdi havaya. Daha yüksekte ağır yapraklarının oluşturduğu kubbeleriyle gökyüzünü örterlerdi. İncir yoksa koyu yapraklarıyla kiraz ağaçları ya da narin ayva ağaçları, şeftali ağaçları, badem ağaçları, sonra üvez, keçi boynuzu, birkaç dut ya da yaşlı bir ceviz ağacı bulunurdu. Bahçelerin ötesinde zeytinlikler başlardı. Kıyının yakınlarına kadar kümelenen gümüşsü gri bir bulut. Aşağıda limanla şato arasında kasaba yığılırdı. Orada da damların arasında dört yandan pırnalların yaprakları, çınarlar, hatta soyluların villalarını yaptırdıkları ve bahçelerini telle çevirdikleri kesimi belirleyen, hem gururlu hem de coşkun ve düzenli bir bitki olan bodur meşeler fışkırırdı. Zeytinliklerin üstünde orman başlardı. Eskiden çamlarla karaçamlar bölgede hüküm sürmüş olmalıydılar. Hala körfezin iki yamacından yeşillik dalgaları ve anaforlar halinde kumsala kadar iniyorlardı. Karaçamlar bugün sanılabileceğinden çok daha fazla ve sıktı. Orman kıyımının ilk ve en değerli kurbanı oldular. İyice yükseklerde çamlar yerlerini kestane ağaçlarına bırakırlardı. Orman dağa tırmandığından sınır kestirilemezdi. Biz Ombrosalaların aşağı yukarı hiç farkına varmadan ortasında yaşadığımız öz su evreni buydu işte. Bütün bunları ilk fark eden Cosimo oldu. Böylesine sık bir bitki örtüsünün ortasında yere basmak gereği duymadan bir ağaçtan öbürüne geçerek kilometrelerce yol alabileceğini anladı. Çıplak bir toprak parçasının onu oldukça dolaşmak zorunda bıraktığı oluyordu. Ama kısa sürede bütün yolları öğrendi. Uzaklıkları artık bizim basit ölçülerimizde değil, kendi dalları üzerinde izlemek zorunda olduğu ve kafasından hiç çıkmayan dolambaçlı yola göre hesaplıyordu. Atlayarak bile en yakın dala erişmenin imkansız olduğu yerde bir takım kurnazlıklara başvurmayı biliyordu. Ama biz henüz sığırcıkların kulakları sağır eden cıvıltıları arasında, soğuk çiğle ıslanmış, uyuşmuş bacaklarında ve kollarında karıncalanmalarla ilk kez bir pırnalın üzerinde uyanıp büyük mutluluk içinde yeni evrenini incelemeye koyulduğu sabahtayız. Bahçenin son ağacına vardı. Bir çınardı bu. Altında bulutlar ve çakıl taşı yığınları gibi tümseklerin ardına gizli birkaç ev kümesinin arduvaz damlarından yükselen dumanlarla kaplı vadi uzanıyordu. Zaman zaman bu görüntüden sanki görünmez ve çoğu kere sessiz dalgalar geçiyordu. Duyulduğu kadarıysa her yana bir çeşit kuşku salmaya yetiyordu. Tiz seslerin ani bir patlaması, sonra bir homurtu, boğuk darbeler, belki bir de kırılan dal çatırtısı. Sonra yeni ama değişik çığlıklar. Gürültünün ilk patlak verdiği yere doğru öfkeli kalın sesler yöneliyordu. Sonra hiçbir şey, bir boşluk izlenimi, bir geçiş, bir sürtünme, ürkütücü ve elle tutulamayan bir şey. Eğer gürültülerle sesler vadinin bir noktasından yeniden duyulursa, orada hep kiraz ağaçlarının tırtıllı, küçük yapraklarının rüzgarda sallandığı görülürdü. Hep tetikte olan Cosimo'nun kafasının bir bölümü her şeyi önceden anlıyor, hayalci ve dalgın öteki bölümü ara sıra en garip düşünceleri dile getiriyordu. Böylece kirazların konuştuklarını fark etti. En yakın kiraz ağacına, daha doğrusu bir dizi yüksek ve yemyeşil kiraz ağacına yöneldi. Ağaçlar kara kirazlarla doluydu. Ama abimin gözü ilk bakışta dallarda ne olup ne olmadığını anlamaya alışmamıştı henüz. Durdu, gürültü duyduğunu sanmıştı ama şimdi sessizlik hüküm sürüyordu. Cosimo alçak bir dalın üzerindeydi. Nedenini anlayamadan altındaki bütün kirazları hissediyordu. Kiraz sayısı kadar bakış üzerinde toplanıyor gibiydi. Ağacın kiraz yerine göz yüklü olduğu sanılabilirdi. Cosimo başını kaldırdı. Fazla olgun bir meyve şak diye alnına düştü. Gözlerini açtı ve ışığı arkasına alıp gökyüzüne baktı. Güneş yükseliyordu. Ağaç ve komşu kiraz ağaçları üstlerine tünemiş çocuklarla kaplıydı. Keşfedildiklerini görünce bütün yumurcaklar suskunluğu bir yana bıraktılar. Cosimo boğuklaştırmaya çalıştıkları tiz sesleriyle ''Şuna bak ne kadar güzel'' dediklerini duyar gibi oldu. Bu sözlerden sonra her biri yaprakları aralayarak üç köşe şapkalı çocuğa doğru bir dal daha indi. Başları çıplak ya da kenarları tiftimiş hasır şapkalarla kaplıydı. Birçoğu kukuleta niyetine torba geçirmişti kafasına. Giysi olarak sırtlarında gömlek ve partal kısa pantolonlar, yalın ayak olmayanların ayaklarında pabuç niyetine sarılmış paçavralar vardı. Birkaçı ağaca tırmanmak için tahta ayakkabısını çıkarmış boynunda taşıyordu. Cosimo ile baba buyruğuna boyun eğip şimdiye kadar hep uzak durduğumuz meyve hırsızları çetesiydi bu. Ve o sabah ağabeyim böyle bir ilişkiden ne umduğunu açıkça kestiremeden onları arıyor gibiydi. Kımıldamadan bekledi. Onlar tiz seslerini boğuklaştırıp ''Bu ne kuşku böyle, burada işi ne?'' gibisinden laflar atarak aşağı iniyorlardı. Aynı zamanda da kiraz çekirdeklerini Cosimo'nun suratına tükürüyor, gagalanmış ya da çürük meyvelerini sapan gibi çeviriyor, ona doğru savuruyorlardı. ''Ha!'' dediler birden. Arkasından sarkan kılıcı keşfetmişlerdi. ''Gördünüz mü nesi var? Bir göt tokacı.'' Ve güldüler. Ama kahkahayı çabuk kestiler. Ortalık yeniden sessizleşti. Hepsini sevinçten çılgına çeviren bir şey hazırlanıyordu. Bu küçük canavarlardan ikisi ses çıkarmadan tam Cosimo'nun tepesindeki dala tünemişler, ona doğru ağzı açık bir torba indiriyorlardı. Herhalde içine ganimetlerini doldurdukları ve kullanmadıkları zaman kukuleta niyetine başlarına geçirdikleri iğrenç torbalardan biri. Göz açıp kapayana dek abim nasıl olduğunu kestiremeden kendini çuvalın içinde kıskıvrak bağlanmış yumruklara karşı savunmasız bulacaktı. Cosimo tehlikeyi sezdi. Ya da bir şey sezmedi de küçük kılıcı ile alay edildiğini hissedip şerefini korumak için bunu çekmeye istedi sadece. Kılıcı iyice havaya kaldırdı, torbaya değdirdi. Keşfetti torbayı. Kılıcını çevresine sardı. İki meyve hırsızının elinden sökerek alıp uzağa fırlattı. Hareketi ustalıktan yoksun değildi. Hırsız çetesi düş kırıklığıyla bir ah çekti. Ellerindeki torbayı kaptıran kafadarlar birkaç seçkin küfür yediler. Ödlekler, salaklar. Cosimo başarısının tadını çıkaracak zaman bulamadı. Başka bir öfke dalgası koptu ama bu aşağıdan geliyordu. Köpekler havlıyor, taşlar atılıyor, haykırılıyordu. Bu kez yakaladık sizi hırsız sürüsü. Yabaların sivri uçları yaklaşıyordu. Dallara tüneyen hırsızlar arasında büzülen büzülene bacaklarını ve dirseklerini çeken çekeneydi. Cosimo'nun çevresindeki şamata çiftçileri uyarmış olmalıydı. Zorlu, hazırlıklı bir saldırıydı bu. Meyveleri olgunlaştıkça çaldırmaktan bezen vadideki toprak sahipleri ve çiftçiler birleşmişlerdi. Yumurcakların taktiği birlikte bir meyve bahçesine saldırmak, yağmalamak, sonra yeni bir harekete girişmek üzere mümkün olduğu kadar uzağa kaçmaktı. Onlara ancak benzer bir taktikle karşılık verilebilirdi. Yani er ya da geç gelecekleri bir meyve bahçesinde nöbet tutmak ve onları kuşatmakla. Salıverilen köpekler ürkütücü dişlerini gösterip kiraz ağaçlarının dibinde sürünerek havlıyorlardı. Meyve hırsızlarından 3-4 tanesi kendilerini ağaçtan attılar ama sırtlarını yabaların sivri uçlarıyla deldirip pantolonlarını kışlarının göbeklerinin ağzında bıraktılar. Zavallılar haykırıp kafa darbeleriyle bağ kütüklerini devirerek koşmaya başladılar. Bu olayın ardından kimse öbürleri gibi Cosimo'da ağaçtan inmeyi göze alamadı. Çiftçiler merdivenleri kiraz ağaçlarına dayıyor, önde yabalarının sivri uçları tırmanmaya başlıyorlardı. Birkaç dakika süren şaşkınlıktan sonra Cosimo, sırf bu serseri sürüsü ne yapacağını şaşırdı diye telaşa kapılmanın aptallık olacağını anladı. Onların kendisinden daha kurnaz olduklarına inanmasının hiçbir nedeni yoktu. Kanıtı da birer ahmak gibi orada durmalarıydı. Komşu ağaçlara kaçmak için ne bekliyorlardı? Abim o ağaçlar üzerinden gelmişti. O ağaçlar üzerinden dönebilirdi. Üç köşeli şapkasını kafasına iyice geçirdi. Kendisine köprü olan dalı aradı, son kez ağacından bir keçi boynuzu ağacına geçti. Keçi boynuzundan bir eriye atladı ve böylece ilerleyişini sürdürdü. Yumurcaklar onun bir köy alanındaymış gibi dallar arasında rahatlıkla yol aldığını görünce izini kaybetmemek için peşine düşmeleri gerektiğini anladılar. Sessizce emekleyerek dolambaçlı yolunda onu izlediler. Bu arada Cosimo bir incir ağacına tırmanıyor, bir bostanın çitini aşıyor, oradan incecik dallarından ötürü ancak teker teker geçilebilecek bir şeftali ağacına atlıyordu. Şeftali ağacı bir duvarın boynunu aşan eğri büğrü gövdeli bir zeytin ağacına tutunmasını sağlıyordu. Zeytin ağacından bir sıçrayışta deli suyun üstüne güçlü dalını uzatan bir bodur meşeye geçiliyordu. Sonra da suyun öbür yakasına varılıyordu. Yabalı adamlar meyve hırsızlarını ele geçirdiklerini sanırken onların kuşlar gibi havadan tüydüklerini gördüler. Köpek havlamaları arasında koşarak onları izlediler. Ama önce çiti sonra da duvara dolanmaları gerekti. Hem deli suyun bu noktasında köprü de yoktu. Suyu geçebilecekleri sığlıkta bir yer arayarak zaman kaybettiler. Bu arada çocuklar tabanları yağlamış kaçıyorlardı. Artık ayakları yerde sizin ve benim gibi koşuyorlardı. Dallarda yalnız abim kalmıştı. Şu tozluklu çingene nereye tüydü diye soruyorlardı onu artık önlerinde göremeyince. Başlarını kaldırdılar. Cosimo yukarıdaydı ve zeytin ağaçlarının üzerinden sürünüyordu. Hey in artık, şimdiden sonra bizi yakalayamazlar. Ama Cosimo inmedi. Sık bir yaprak kümesinden ötekine bir zeytin ağacından öbürüne atladı ve gümüşlü yaprakların arasında kayboldu.